Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş Getiren. Bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün kodlama diye, algoritmik düşünce diye eğitim camiasının gündeminde yer eden, yoğunluklu olarak konuşulmaya başlanan, yakalanması ve eğitimin gündemine sokulması zaruri görülen bir konuyu inşallah bu programda değerlendireceğiz. İki değerli konuğum var. Bir Orhan Tanrıkulu, kendisi bilişim mühendisi ve bu alanda algoritmik düşünce ve kodlama alanında eğitim veren bir kuruluşun yöneticisi. Hoş geldiniz Orhan Bey.
Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür
ederim. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
Hamdolsun. İyiyiz. Şükürler olsun.
Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bizim Erkam Radyo açısından da yeni bir konuyu ama bizim dinleyicilerimizin de çünkü çocuklarımız var değil mi? Ülkenin eğitim sorunu gündemimizde önemli, onları da çok ilgilendiren bir konuyu görüşmüş olacağız. Diğer konuğum Mahmut Sami Başarıcı. Daha önce Müdür Bey'i ile bu programda bir konuşma yapmıştık. Büyükçekmece'de Rosvita Timur İmra Meslek Teknik Meslek Lisesi bilişim dersleri öğretmeni. Ama bir başka özelliği daha var Mahmut Sami Bey'in. Bizim milli eğitimin hani bu kodlamayı, o algoritmik düşünceyi biraz daha yerli dille gerçekleştirme yolunda bir çalışması var. Harizmi programı diye biliniyor. Eğitim programı diye biliniyor. Onun bölge koordinatörü Mahmut Sami Bey. Yani bir yandan genel manada bu konuyu değerlendirmiş olacağız. Bir yandan da Türkiye'nin kendi dilinde bir algoritmik düşünce çalışması olabilir mi? Kodlama olabilir mi? Onu değerlendirmiş olacağız. Hoş geldiniz Mahmut Sami Bey.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz.
Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Yorduk sizi aslında, uzak yerlerden geliyorsunuz. İstanbul'da biliyorum ama sanıyorum iyi bir program olacak inşallah. İsterseniz Orhan Bey'den başlayalım. Orhan Bey, yani bu algoritmik düşünce dediğimizde neyi anlamamız lazım? Biraz alfabesinden de başlayalım
olur,
işin.
Olur hocam.
Kodlama deyince neyi anlamamız lazım? Bunun eğitim açısından önemi nedir? Buradan başlayalım.
Olur hocam. Öncelikle çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Beni davet ettiniz. İnşallah faydalı oluruz.
İnşallah.
Şimdi algoritmik düşünce için tabii ki bunu bizim bütün 7'den 70'e aslında bütün tabana yaymamız gerekiyor. Onun için tanımını yapalım.
Evet.
Algoritmik düşüncenin temelinde kodlama var. Kodlamanı da aslında ikiye bölüyoruz biz. Birisi algoritma, diğeri de kodlama.
Evet.
Tanımı şöyle hocam, işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun giderilmesi.
Evet.
Tekrarlayayım, işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun giderilmesi. Buna şöyle
yani bir sorun var, çözülmesi gereken bir sorun var. O sorun nasıl çözülür? Onu adım adım çözümü kademeden.
Küçük küçük adımlarla. Neden? Bunu bir hayata dair bir örnekle verecek olursak, mesela bir bütün ekmeği yemekle dilim dilim bölüp yemek arasında fark var.
Evet.
Dilimlediğimizde çok kolay yiyebiliriz. Çünkü uzaktan baktığımızda bir soruna modüllerine bölmediğimizde, adımlarına bölmediğimizde bize zor geliyor. Bunu tabii ki çok eski tarihlerden beri bütün ilim dalları için bir sorun olduğu için algoritmayı bulan Harezmi adında bir bilim adamı, bu 9. yüzyılda Orta Asya'da Özbekistan bölgesinde yetişmiş bir Müslüman alimdir. Tam ismi Muhammed bin Musa el-Harezmi'dir.
Evet.
İsmi değişe değişe Batı dillerinde algoritmaya gelmiştir. El-Harezmi algoritmaya dönüşmüştür. Bunu değişik kaynaklarda ifade ediliyor hocam.
Evet.
Bu bizim için de önemli. Çünkü kendi değerlerimiz, İslam aleminin değerlerini Batı kendi ilmi metodolojilerinde kullanmış ve biz gidip oradan ithal
ediyoruz. Şimdi oradan ithal ediyoruz.
Evet. Bugün bütün bilişimin temelinde algoritma var hocam.
Peki aslında şimdi bir sorun var dedik. Onu çözmek için de adım adım bir yöntem uyguluyoruz. Evet. Buna diyoruz algoritma, evet, algoritma veya kodlama buna diyoruz. Yani normalde bütün sorunlar böyle çözülmüyor mu ki?
Aynen. Yani aslında oraya geleceğiz.
Evet.
Yani bu algoritmayı sadece biz kodlama veya evet, mühendislik alanında değil, normal hayatımızda da kullanmalıyız, kullanıyoruz da.
Evet.
Örnek verelim yine. Örneğin çok temel, biz 7 yaşından itibaren çocuklara algoritma öğretiyoruz. Öğretirken de şöyle başlıyoruz. Diyoruz ki...
Yani şimdi siz öğretiyorsunuz.
Evet.
Yani şimdi, normalde bizim eğitim sistemimizde bu var mı?
Şimdi yavaş yavaş giriyor. Onu Sami Hocam yine evet, detaylandırır. Benim bildiğim...
Daha derli toplu bir şekilde eğitim modeli olarak kodlama ve robotik işte ihtiva edecek şekilde...
O zaman Mahmut Sami Bey'e buradan siz devam edersiniz yine ama hemen okullar, yani bu biz çocuklara mesela bu algoritmik düşünce olmadan, kodlama olmadan başka nasıl öğretiyorduk? Yani nasıl bir sorun ve onun çözümlemesini öğretiyorduk yani?
Yani şöyle söyleyeyim, algoritma...
Bunun gereği ne? Mesela çocuğa, yavrum, evladım, sen bunu öğrenmelisin. Bugüne kadar öğretemedik ama neyi öğretemediniz hocam bize bugüne kadar? Evet.
Yani küçük adımlardan büyük bir sorunu çözme. Algoritma, hı, hani ana teması bu şekilde özetledi Orhan Hocam. Şimdi bunun detaylarına inecek olursak, şöyle söyleyeyim. Bir sorunun çözmek için tüm adımlarda tüm olasılıkları düşünmek. Yani bunun getirisi, götürüsü, artısı, eksisi nedir? Bunlara göre en efektif sonuca ulaşmak. Yani nispeten analitik düşünmeyle biraz benzeşiyor. Fakat farklılaştığı kavramlar şunlar. Analitik düşünme biraz daha sonuca odaklıdır. Ama algoritmik düşüncede tamamıyla tüm adımların en ince detayına kadar hesaplanması vardır. Buna biraz daha bilgi işlemsel düşünme, yeni metodolojide bu şekilde bilgi işlemsel düşünme, Harezmi eğitim modelinin de çıkış noktalarından biridir. 5 basamak üzerinde duruyor. Bilgi işlemsel düşünme ve bilgisayar kullanmadan bilgisayar bilimi öğretimi. Mesela
yani ben gene de şunu da ısrar ediyorum. Yani çocuk bugüne kadar neyi eksikti bu düşünce yöntemi olarak? Bugüne kadarki yöntemin adı neydi? Bir adı yok muydu? Yani şimdi çocuğa, yavrum sen mesela ayrıntıları kaybediyorsun. Atıyorum yani. Değil mi? Bu işin incelikleri var. İşte adım adım gideceksin gibi. Yani daha önce neyi yoktu ki? Şimdi bizi dinleyen diyelim ki bir ilkokul öğrencisi, lise öğrencisi. Ben bugüne kadar mesela ekmeği bütün olarak yiyormuşum falan mı demesi lazım? Ne demesi lazım?
Yani belki de yani önceden de yine algoritmayı kullanıyordu insanlar. Fakat bu kavramlaştırma ve eğitime adaptasyonu noktasında şu anda önemli bir aşamaya gelindi. Yani algoritmayı illaki teknolojiyle yapacaksınız diye bir şey yok. Mesela bugün algoritma işte kodlama eğitiminde bilgisayarsız kodlama diye bir kavram var. Yani hayatından örneklerle, mesela işte diş fırçalamasından tutun da işte okula gelene kadar olan süreci hatırlatan küçük küçük adımların birleştirilmesi ve ortaya işte diş fırçalama sorununun çözümünün koyulması bir aslında algoritmik bir düşüncedir. Aslında bunu yapıyorduk.
Bir düşünce terbiyesi. Orhan Bey, siz devam edin birazcık. Ara ara da şey
hocam,
yapalım, gireceğiz böyle.
Çok güzel açtınız hocam. Sistematik yaklaşımımız getireceğiz biz. Çünkü bir şey yapmadan önce tasarlamamız, beyinde düşünmemiz gerekiyor. Şimdi normalde biz şeylerimizi nasıl yaparız hocam? Planlarımızı... uzun yolu yazarak yapmaktır. Fakat bunu her zaman zamanımız olmaz.
Evet.
Bazen hızlı aksiyon almamız gerekir. Onun için de zihnen bizim buna alışmamız gerekir.
Güzel.
Bu anlamda Algoritma şunu söylüyor. Diyor ki belli bir sonuca ulaşmak için tasarlanmış sistematik işlemler dizisi. Örnek verelim. Mesela omlet pişirme. Hı. Şimdi normalde hani bilgisayar bilim olarak bakmamak lazım. Hayata dair, gündelik hayatta da kullanacağımız...
Mahmut Sami Hocam da söyledi onu. Evet. Okula giderken gibi mi?
Okula giderken. Şimdi şu oluyor genelde. Biz algoritmik düşünmediğimizde satranç gibi düşünün hocam. İki adım sonrasını hesap edemiyoruz.
Mesela omlet dediniz. Ha. Omleti algoritmik düşündüğümüzde nasıl yaparız?
Çok güzel hocam. Çok güzel,
tamam. Ya da işte eğitim. Algoritmik düşünmediğimizde nasıl yaparız?
Tamam hocam. Çok güzel.
Algoritma şimdi, eğitiminin ilk başlangıcı zaten bu.
Evet.
Çok şimdi güzel. Önce isterseniz algoritmik düşünmediğimizde.
Evet.
Şimdi hiç bilmeyen bir adam olarak düşünün.
Tamam.
Yumurta omlet yapmam lazım. Şöyle yaparım. Ne lazım? Yumurta lazım. Çırpacağım. Olacak. Evet. Çünkü ileri adımlarını düşünmüyorum. Gidiyorum mutfağa. Yumurtayı alıyorum. Kırıyorum. Karıştıracak şeyim yok. Kaşığım yoktur. Kaşığım yok.
Dur, tavayı kaşığım. Hazırlamamışım.
Tavayı hazırlamamışım.
Yağ koymamışım.
Yağ, tuzu hazırlamamışım.
Tuzu hazırlamamışım.
Şimdi ne oluyor hocam? O anda gidip tekrar almam lazım. O arada yumurtalar kırılacak.
Yanabilir, yanacak. Kırılacak.
Bu arada hem zaman kaybedeceğim hem kalite kaybedeceğim.
Hı, güzel.
Halbuki algoritmik düşünce şunu yapıyor. Öncesinde tasarlıyoruz. Küçük küçük adımlara bölüyoruz. Hı. Bir diyoruz. İki adet yumurtayı bir kabın içine kır. Hı. Önceden hazırlıyorum hocam bunu. Muhtemelen ilk yapan insanlar önce bunu yazılı yapacaklardır hocam. Bu evet. Yazılı yapa beyin altına yerleşeceği için bilinç altına artık otomatik bir refleks olarak da hayata dair devam edecektir. İkincisi yumurtayı işte birkaç saniye çırp. Talimat gibi düşünün hocam. Bir prosedür gibi düşünün. Yani evet. İfadeler de bunun gibi. Üç yumurtada işte karışması için mesela diyoruz ki dördüncü adıma geç. Nedir? Yumurtayı tuzla, peynir ekle. Bunlar hocam böyle zihnimizde adım adım kurduğumuzda karşımıza neler gelecek? Hangi ihtimallerle karşılaşacağım? Ona göre ben bütün planımı hazırlıyorum. Hı. Aslında bu mesela Osmanlı'ya baktığımızda evet. Uzun seferlere giderlerdi hocam.
Evet.
Mısır'a işte Filistin'e. Hı. Bütün lojistiğini hocam gitmeden önce tasarlayıp düzenleyip ona göre gidiyor.
Evet.
Aslında bizim tarihimiz...
Nereden ne alacak yol boyunca? Diyelim ki 5000 kilometrelik yol gidiyor ordu. Hı. Orduya kim nerede nasıl katılacak? O top nasıl bulunacak bilmem gibi değil mi?
Aynen hocam. Bir yerde okudum hocam. Diyor ki Osmanlı ordusu giderken ekmek nasıl karşılayacak ekmek ihtiyacını? Algoritma. Diyor ki gittiğiniz köyde yerleşim yerinde ekmek size o halk pişirebilir. Bunun için önceden bir görevliler gönderiyorlar. Hmm. Eğer bu olmaz ise, bakın koşul koyuyor. Bu olmaz ise, işte kendi içinde fırın götüreceğiz ve kendimiz yapacağız. Şimdi bunu düşünmeden...
İhtimali de düşünüyor.
Aynen hocam. Düşünmeden gidersem orada çok büyük bir krizle karşılaşabilirim.
Bu aslında bu örneği yani Osmanlı seferleri örneğini vermeniz iyi oldu. Çünkü yani dinleyen diyebilir ki ya yumurta yapmanın nesi var?
Aynen.
Değil mi?
Aynen.
Yumurta yap. Yani bu iş algoritmik düşünce hani daha yüksek sorun çözmelerde nasıl kullanılıyor? Sefer o açıdan önemli. Evet. Yani öğrenci bunu kazanırsa, böyle bir düşünce mekaniğini kazanırsa hayatında farklı alanlarda nasıl kullanıyor bunu?
Hocam ben şimdi bir şey daha belirteyim, Sami Hocam'a vereyim sözü. Şimdi normalde hocam biz millet olarak, kültür olarak ani gelişen durumlarda yani bizim o şey zekamız, kıvrak zekamız çözüm geliştiriyor.
Pratik zekamız.
Pratik zekamız. Fakat uzun süreli disiplinli çalışmalarda o kadar başarılı değiliz. Bunun sebebi algoritmik düşünce eksikliği bana sorarsanız. Örneğin...
Ne yapıyoruz biz? Yani algoritmik düşünce eksikliği bizim hayatımızı nasıl etkiliyor orada? Hı. Yani diyorsunuz ya biz millet olarak pratik yani tak tak hemen iş bitiriyoruz. Ama biraz daha girift işlerde şeyimiz eksik.
Evet, çünkü hocam problemleri adımlarına bölüp zaman ayırmak lazım. Mimar Sinan hocam camisini veya eserini yaparken çok uzun süre onun tefekkür aşamasında vakit geçiriyor. Tefekkür aslında, yani algoritma bir işin nasıl yapacağının tefekkürüdür hocam.
Evet.
Adım adım düşünmesi, her detayını kırması, karşılaşabilecek her olumsuza yeni bir cevap koymasıdır.
Evet.
Bu anlamda baktığımızda örnek veriyorum. Türkiye'de diyelim eğitim sisteminde bir problem var. Evet. Bu da bir problemdir. Ben bunu nasıl çözerim? Bütün algoritmasını tabii detaylı bir çalışmayla ortaya koymam lazım. Özel okullar, üniversiteler, devlet okulları, öğretmen, öğrenci, bunların her birisini ayrı ayrı bölümlere bölüp altında ayrı ayrı algoritmalar koymam lazım. Büyük problemlerde. Örneğin hocam işte son dönemde hatırlarsınız. Elon Musk diye bir bilim adamı
evet.
uzaya gönderiyor.
Otomobil gönderiyor vesaire.
Otomobil gönderiyor. Üstelik geri indiriyor hocam.
Geri indiriyor, evet.
Şimdi bu çok büyük projedir ve disiplinli algoritmik çalıştırmayı gerektirir. Biz eğer tabana yayarsak algoritma öğretmeyi, sadece bilişim projelerinde değil, bütün hayatın sosyal, iktisadi her türlü soruna çok daha pragmatist, çok daha faydalı çözümler getirebiliriz. Bu anlamda ben çok önemsiyorum.
Şimdi Mahmut Sami Bey, siz eğitim hayatının içindesiniz. Orhan Bey biraz daha özel bu alanla ilgili, değil mi? Özel
aynen.
bir firmanız var, eğitim veriyorsunuz orada. Siz doğrudan eğitim hayatının içindesiniz. Hem okulda çalışıyorsunuz hem de Harizmi modelinin yani koordinatörlüğünü, bölge koordinatörlüğünü yapıyorsunuz. Eğitim hayatımızda ne durumda? Şimdi Orhan Bey bir şey söyledi aslında. Yani burada eğitim konuşmalarında bizim eğitim hayatımız sorunlu, malum, değil mi? Sorunlu. Yani bu sorunu da mesela Sayın Cumhurbaşkanımız 15 yıl sonra bu sorunu çözemedik diyor mesela. Ve geçen söylediği bir şey, sistemsizlik var diyor. Sistemsizlik var diyor. Yani o zaman mesela bizim eğitim hayatındaki sorunları çözmek için en başta eğitim bizim dünyamızın merkezindeki insanların algoritmik düşünceyle, değil mi? Evet. Bakması lazım.
Uzun vadeli çözümler geliştirmek
lazım. Yani kademe kademe nasıl olacaksa, mesela bir 15 yıl sonra ben diyorum ki, biraz biz gazetecilik şeyimiz var. Ben diyorum ki bir 15 yıl sonra da biz ya eğitimi çözemedik. Demememiz lazım. Değil mi? Yani bu evet. olmaz yani. Nasıl şu anda
yani eğitim sistemimizle alakalı hani
ya genel bir soru sormayayım, evet, da anladım. Bu algoritmik çalışmalarla ilgili, kodlamayla ilgili ne durumdayız yani?
Şöyle söyleyeyim, yani bilişim teknolojileri dersinin ilkokuldan itibaren, hatta okul öncesinden itibaren müfredata girmesi gerekiyor. Yani bu konuda bizim hala eksiklerimiz var. Fakat ümit var olmak lazım. İşte benim içinde bulunduğum İl Milli Eğitim'in himayesine gelişen proje Harizmi Eğitim Modeli bir ümit bizim için. Bu projenin değerli olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki öğrencilerin ders esnasında dersi dinlememeleri ya ilgi çekici bulmamalarının sebebi onun hani hep klişeleşmiş bir öğrenci sözü vardır. İşte öğretmenim hayatı, gerçek hayatta bu ne işime yarayacak?
Aslında, şu anda öğrenci ilgisi nasıl?
Harizmi eğitimlerinde.
Modelini, evet.
Yani dersi kısa bulan var. Mesela ara veriyorsunuz, araya çıkmak istemiyor. Ya da mesela Harizmi'deki bu işte bir sorun, detaylarına ineceğiz birazdan. Bir sorunun çözümlenmesi adına geliştirdiği kontrol sistemini okulda değil de evde de ekstra çalışmak isteyen var. Bu tarz kazanımlar bizler için bir yani şey vizyon. Geçen yıl Harizmi Eğitim Modeli 5 okulda uygulandı İstanbul'da. Bu yıl 50 okulda uygulanıyor. Muhtemel ki
ilk orta öğretim hangi?
Karma. Yani ilkokulda var, ortaokulda var. Evet. O şekilde. Ömer Faruk Yelkenci müdürümüzün de talimatıdır. Önümüzdeki yıl 200 okulda uygulanacak ve 14 ilde yaygınlaşacak. Şu anda 14 ilimiz Harizmi Eğitim Modelini başlattı kendi ilimizde.
Öğretmen var mı bu konuda?
İşte en önemli hususa geliyoruz şu
evet.
anda. Yani Fatih projesi kapsamında mesela tüm okullarımız etkileşimli tahtayla donatıldı. Birçok öğretmene tablet verildi.
Etkileşimli tahta dediğimiz.
Akıllı tahta.
Akıllı tahta. Evet,
teknik adı etkileşimli tahta.
Evet.
Şimdi yalnız burada en büyük hani bizim için bir dezavantaj öğretmenin buna hazır olmaması. Yani teknolojik altyapı işin en kolay tarafı. İnsan altyapısı işin uzun vadeli planlanması gereken bir
şunu
tarafı.
Şunu sorayım o zaman. Öğretmenin buna hazır olmasından neyi anlıyoruz?
Yani öğretmenin hazır olması demek şöyle söyleyeyim. Aslında Harizmi'nin dışında tutarsak ben yaklaşık 5 yıldır takip ediyorum bu alanda yapılan çalışmaları. Aslında kodlama, robotik biraz dipten gelen bir dalga oldu. Yani öğretmenler kendi inisiyatifleriyle özel eğitimlere gittiler. İşte ceplerinden para harcadılar. Sivil toplum kuruluşları kurdular. Sosyal sorumluluk projesi yaptılar. Ve buna yani yukarısı kayıtsız kalamadı. Öyle söyleyeyim. Ve tabii ki vizyoner yöneticiler eşliğinde de dolu dizgin projeler gidiyor. İşte TÜBİTAK projeleri bunun bir kısmıdır. Harizmi
şunu
çok büyük
da sorayım.
Bir kısmıdır.
Yani merak ediyorum tabii. Hı-hı. Bu model bir bilgisayar dersi modeli mi?
Kesinlikle
yoksa
değil.
Onun dışında evet. Mesela evet. Coğrafya dersinde de atıyorum evet. Tarih dersinde de felsefe sosyoloji dersinde de ya da matematik yani Harizmi modeli ya da o algoritmik düşünce den bahsedilebilir mi yani?
Kesinlikle Harizmi eğitim modelinin hani 5 ayağından biri de sosyal bilimler ile bilgisayar biliminin ilişkisi. Şimdi Harizmi eğitim modeli pratikte en az 3 branşa hükmetmesi gerekiyor. Fen bilimleri, sosyal bilimler ve bilişim teknolojileri. Bir de rehber öğretmen eşlik ediyor. Bu meyanda biraz sistem eğitim yaklaşımından biraz ayrılıyor. Nedeni
3-4 evet, boyut giriyor. Evet.
3-4 öğretmen, en az 3-4 öğretmen bir araya geliyor ve aynı anda derse giriyor. Ve bu derste bir proje üzerine çocuklarla ekip çalışması yapıyorlar, takım çalışması yapıyorlar. Bu anlamıyla kayda değer. Neden? Çünkü öğretmenlik mesleğinde biraz ben de kendimi de içine koyarak söylüyorum. Biraz eleştiriye açık değiliz. Kendi dersimizi biri takip ettiği zaman o bizim zihnimizi kurcalar.
Gözaltı gibi hissediyor.
Öyle hissederiz. Fakat bunda bu aşamayı geçmiş oluyor öğretmenler ve tamamıyla şeffaf bir ortamda projeyi geliştirirken kendi disiplinine düşen alanda müdahil oluyor. Yani biz Harizmi eğitim modelinde şunu uyguluyoruz. Öğrenci gerçekten hayatını ilgilendiren bir sorunu ele alıyor. Ve bu sorunun çözümü için tüm disiplinlerden faydalanıyor. Yani bunun işte sosyal bilimlerle de ilişkisi var. İşte fen bilimleriyle de bilgisayarla da ilişkisi var. Yani Harizmi aslında bir bilgisayar bilimi değil, bilgisayar dersi değil. Hepsini kapsayan disiplinler arası bir eğitim modeli. Bakanlığın da ciddi anlamda radarında. Geçen ikinci dönemin başında 14 ilden gelen öğretmenlere eğitim verildi. Harizmi öğretmen eğitimi. Ve bakanlık bunu bir raporlaştırıyor. Umulur ki ümidimiz o ki bunun tamamıyla bir müfredata ders olarak koyulması, seçmeli ders olabilir, proje etkinliği olabilir, egzersiz olabilir. Bu şekilde ya da tamamıyla bir ders olarak bulunması.
Yani ders olarak dediğinizde neyi anlamamız lazım? Yani algoritmik düşünce dersi mi? Kodlama dersi mi?
Harizmi
yani,
dersi.
Harizmi dersi mi?
Evet.
Şimdi yani bu bir yöntem midir? Yani mesela orada çocuğa o yöntemi öğreteceğiz. O yöntemi alacak çocuk başka alanlarda kullanacak. Bunu mu kastediyoruz?
Kesinlikle. Yani bakış açısı kazandırıyor. Şöyle ki mesela bugün küçük yaştaki çocuklar bile YouTube'da oyun nasıl oynanır videolarını izliyorlar.
Evet.
Benim yakın çevremde var. Karşılaştım çok kişiyle de. Şimdi neden bunu izliyor çocuk? Çünkü oynadığı bir oyun var. ve o oyunda geçemediği bir bölüm var. Hı hı. O bölümün nasıl geçildiğini öğrenmek için YouTube'dan anahtar kelimelerle aratıyor ve orada o oyunu oynayan insanların nasıl geçtiğine bakıyor. Şimdi burada anahtar kelime ihtiyaç. Yani o bölümü geçmeyi ihtiyaç olarak görüyor. İşte Harezmi modelinde de çevresindeki sorunu çözmeyi ihtiyaç olarak göstermek var. Onu gösterdiğiniz zaman öğrenci gidiyor YouTube'un altını üstüne getiriyor ya da işte farklı web sitelerini, blogları, kodları buluyor, yazılımı buluyor, işte nasıl bağlanacağını buluyor ve o şekilde sorunu çözmeye odaklanıyor. Yani en büyük kazanımı bu.
Bir örnek vermek istiyorum hocam.
Ha, bizim bir şöyle anons edeyim ben. Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmaları programındayız. Bugün algoritmik düşünce ve kodlama üzerine bir program yapıyoruz. İki değerli konuğum var. Orhan Tanrıkulu, kendisi bir bu alanda bir bilişim firmasını yönetiyor. Bir de eğitimci bir dostumuz Mahmut Sami Başarıcı. Konuyu değerlendiriyoruz. Şimdi Orhan Bey, buyurun Orhan Bey.
Şimdi algoritmik düşünce temelini kodlamayla, algoritma eğitimleriyle veriyoruz. Bu şöyle bir bakış açısı kazandırıyor eğitimi alan kişiye. Çevresine, sosyal hayata daki sorunlara karşı duyarlı oluyor ve ben bunları nasıl çözerim? İyi, biz burada ona gösteriyoruz. Bir örnek, bir 8 yaşındaki.
Şimdi şunu sorayım, size kimler geliyor? Mesela hani profiliniz ne? Profiliniz... Eğitim verdiğiniz insanların profili ne?
Hocam yaş olarak 7-14 yaş arasındaki çocuklara eğitim
veriyorsunuz.
Evet. Hatta 5 yaşına kadar indirmeyi hedefliyoruz. Amacımız şu, sadece hocamın da bahsettiği gibi bilişim alanında değil, sosyal alanlarda da bunu kullanmak. Kullanıyorken araç olarak her şeyi kullanabilirsiniz. Biz 2 senede yaklaşık 160 öğrenciye, mucit adaydır bunlar aynı zamanda, eğitimler verdik. Bir kız çocuğumuz çiçeğini sulamayı unuttuğunu söyledi. Ve dedi, çiçeğim kuruyor, ben üzülüyorum, duygusal oluyor biliyorsunuz. İşte bu düşünce pratiğiyle biz buna nasıl çözüm geliştirebiliriz? Şimdi bu eğitimleri aldıktan sonra şöyle yaptık. Yani işin algoritmasını çıkarttık hocam. İşte bu noktadan sonra biz bilişimi kullanıyoruz ama herkes farklı bir done kullanabilir, herkes farklı bir araç kullanabilir. Toprağın hocam nemini ölçüp belli bir nemin altındaysa ışık yaktırıyoruz, ses çıkartıyoruz. Ve çocuğa, o çiçeğin sahibine çiçeği sulanması gerektiğini hatırlatıyoruz. Bir problemdir. Bu problemi modüllerine bölüyoruz. Ne zaman çiçek sulanma ihtiyacı duyar? Nemi azaldığında. Peki ben nemini nasıl ölçebilirim? Nem sensörüyle ölçebilirim. Bakın bütün problemi modüler olarak adım adım böldük. Sonra bu adımları hayata geçirdik. Adımları böldüğümüz için de neyle karşılaştığımızı biliyoruz. Ona cevabımız da var, hazır. Yani yumurta örneğinde olduğu gibi hocam.
Şimdi şöyle bir şey deniyor. Yani bizim eğitim sistemimizde hani çok konuşuluyor, hepiniz biliyorsunuzdur. Yani ezbercilik var. Çözüm üretme becerisi gelişmiyor çocuklarımızın. Bilgilerini hayatta kullanma becerisi gelişmiyor gibi genel eleştiriler var. Ve bu eleştiriler yapıldıktan sonra da hemen eğer algoritmik düşünce olsa çocukta ya da kodlama diye bir şey beceri kazanmış olsa bilgilerini hayata taşıma gibi bir beceriyi de kazanmış olurlar. Bu mudur? Yani böyle bir şey midir?
Evet hocam, yani tanımladığınız şey aslında bizim yaptığımız şey.
Evet.
Çok güzel tanımladınız. Bu aslında dediğim gibi hocam, bizim okulda, derslerde, kurslarda öğrendiğimizi hayata nasıl geçiririz? Proje bazlı. Zaten eğitimlerimizde biz her eğitimin sonunda, örneğin algoritma ve kodlama eğitimin sonunda çocuğa oyunlaştırma yöntemi kullanıyoruz bu arada. Gamification deniyor İngilizce. Dün bilgisayarda oyun oynayan, hocamın bahsettiği YouTube'da oyun oynayan çocuk kendisi oyun yazar duruma geliyor. Şimdi bu hayata geçirmektir hocam. Yani tüketici olmaktan üretici olmaya dönüştürmektir. Biz şunu iddia ediyoruz. Diyoruz ki 7'den 70'e bütün Türk halkının bilişim okur yazarı olması gerekiyor. Çünkü biz hayatımızın her aşamasında dijitalleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Kente göçtük. Artık köyde yaşamıyoruz ve birçok kullandığımız alet elektronik.
Evet.
Bu işte Endüstri 4.0, işte Internet of Things diye bir kavram var. İşte mesela dediniz ya tarih, coğrafya.
Hı hı.
Örneğin iki teknoloji var hocam. Augmented Reality ve Virtual Reality.
Ne demek Türkçeleri?
Hemen anlatayım. şimdi gerçek, sanal gerçeği bütünleştirerek veren teknolojiler var. Coğrafyada biz bunu nasıl kullanabiliriz?
Evet.
Örneğin işte Akdeniz bitki örtüsünü ben şu anda nasıl öğreniyorum hocam? Kitap var. Hoca tahtaya çıkıyor.
Diyor ki anlatıyor. Akdeniz'de bölgelerinde şunlar vardır.
Evet,
i̇şte makilerdir.
Evet, ağaçları diktir. Bunu hocam peki gidip bir teknolojiyle oraya gitmeden burada sanal gerçeklikle gösterdiğimde çocuğun hem ben görsel zekasına hitap etmiş oluyorum. Hem işitsel zekasına hitap etmiş oluyorum. Hocamın bahsettiği sistem kavramıyla dokunsal zekasına da hitap etmiş oluyorum. Bizim eğitim sistemimiz bütün öğrenciyi Fatih Projesi haricinde, Fatih Projesiyle bu değişmeye başladı. Hızlı bir ivmeyle de değişiyor. Bu çok büyük bir kazanım. Sistem projeleri hocam bir öğrenciyi sadece işitsel zekası var diye kabul etmiyor. Bunun dokunsal zekası, görsel zekası, duygusal zekası bütün zekalarına hitap ettiği için de daha anlaşılır, daha başarılı oluyor. Bu noktada ben bunu çok önemsiyorum.
Şöyle bir şey var. Yani ben tam o konuda netleşmedi zihnim. Yani mesela coğrafyadan örnek verdiğinizde coğrafya dersini öğrenmekte dijital imkanlardan faydalanıyoruz biz. Ama orada kodlama ve algoritmik düşünce yok. Değil mi? Yok yani orada. Yani çünkü yani orada bir öğrenme süreci var.
Evet.
Yani ben şu bilgisayarı ya da işte bilgisayar teknolojisini öğretimde ne kadar kullanabilirim? İşte tahtayı kullanmak gibi değil mi? Akıllı tahta da bir anlamda öyle bir şey.
Kesinlikle.
Ama mesela coğrafyadan ya da tarih dersinden mesela İstanbul'un fethini öğretiyoruz. İstanbul'un fethini öğrenirken de bu algoritmik düşüncenin bir şeyi var mı? Bize hayata dönük bir katkı. Hani diyoruz ya, yani ezberledik diyelim ki, yani kitaptan ezberledik. Hadi daha kolay olsun diye görsel malzemeyi de kullandık, ezberledik. Ama sonuçta ezberledik. Yani onun hayata yansıması nedir? Yani tarih dersinin mesela algoritmik düşünceyle hayata yansıması düşünülüyor mu bu tarz şeyler? Onu merak ediyorum.
Yani şöyle söyleyeyim. Az önce Orhan Hocam oyunlaştırmadan bahsetti.
Evet.
Oyunlaştırma şu nedenle çok önemli. Mesela dünya çapında çok fazla oynanan bir oyun var. Yaş grubu çok fark etmiyor. Minecraft diye bir oyun var. Minecraft'ın bakış açısı şu. En iyi öğrenme ne öğrendiğine odaklanmadan oyun oynarken kazandığın özelliktir. Bu anlamda işte kodlama derslerinin, işte robotik derslerinin diğer branşlara, tarihe, coğrafyaya, işte biyolojiye katkısı bu oluyor. Yani oyunlaştırabiliyor. Mesela tarihle alakalı bir konuyu anlatırken işte blok mantığıyla sürükle bırak yaparak bir oyun yapabilir öğretmenimiz. Ve o oyunda işte karakterler, tarihi karakterleri kullanabilir. Bu öğrencimizin daha fazla özümsemesi ve teknolojiye karşı üretme kültürünü aktive ediyor. Yani biz genelde tüketici modundayız. Şu anda mesela işte kodlama dersleri, robotik dersleri vesaire aslında bunların da tüketicisiyiz. Yani sürekli setler alıyoruz, sürekli işte...
Ya mesela şöyle bir şey...
Bir örnek verebilir miyim? Coğrafi
buyurun.
Bir problem.
Evet.
Diyelim heyelan.
Evet. Heyelan, evet.
Heyelan oluyor. Ben algoritmik düşünceyle bu problemi nasıl çözerim öğrendiğimi?
Güzel.
Şimdi orayı aşmak istiyorum sizin çünkü anladığım kadarıyla. Şimdi heyelanın neden heyelan oluyor? Bunu algoritmik düşünce şudur. Modüllerine böler. İşte bitki örtüsünün yok olması, işte dikey olması. Bunları bildikten sonra hocam algoritmik düşünceyi kazanmış bir coğrafya bilim adamı şunu yapar hocam. Tek tek her probleme bir çözüm, her probleme bir çözüm sağlayacak şekilde düşünüp bunu hayata geçirir. Şimdi düşünme bunun birinci kısmıyken ikinci kısmı da bunu hayata geçirmek. Yani tek taraflı olmuyor hocam. Yani kuşun iki kanadı vardır, iki kanadını da çalıştırması lazım. Eğer bir tarih bilim adamı, bir coğrafyayla ilgili bir bilim adamı, yani bu, bizi biraz önce hocam bahsettiği eğitim teknolojilerinde bunu öğrenmenin kolaylaştırmak için algoritmayı kullandık. Bir de gerçek hayata dokunan kısmında kullanalım. Örneğin tarihle ilgili bakalım. Şimdi aslında hayatın içinde bu. Yani işte İstanbul'un fethine baktığımızda da şunu göreceğiz biz. Bir algoritmik işleyiş var. Eğer algoritmik düşünce sahibiyse okuyan, o deseni orada görecektir hocam. Hı hı. Ve kendi bundan sonraki hayatında da, yani bir tarihi olayda da bunu cereyan edeceğini bildiği için hocam ona göre davranacaktır. Bu da bize bir tecrübe
aktarır. Yani şöyle şeyler anlatılır. Mesela Fransa'da tarih dersinde öğrenciye diyelim ki Waterloo Savaşı anlatılıyor. Bir noktada Napolyon diyelim ki şey yapıyor, yani savaşı durduruyor. Bundan sonra siz nasıl geliştirirsiniz bu savaşı gibi bir soru soruyor. Yani diyelim ki kendi tarihimize Osmanlı neden çözüldü? Değil mi? Yani alın size mesela bu bizim tarihçilerimizin falan, yani buna algoritmik düşünce ne katar mesela? Osmanlı'nın çözülüş sürecinin algoritmik izahı diyelim ki böyle bir başlık. Ya da diyelim ki Türkiye'de coğrafya şeyi, hayvancılık, değil mi? Yani doğuda hayvancılık neden ilerlemiyor, neden geriliyor gibi biz...
Hocam bir örnek verebilir miyim? Kafkasya'da Enver Paşa'nın gidip hani 90 bin...
Evet.
Şimdi mesela...
Sarıkamış.
Eğer algoritmik düşünse idik. Şunu görecektik. Orada kış koşullarında nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı bilip ona göre tedbirlerimizi alıp ilerleyecektik. İşte algoritmik düşünce eksikliği o dönem bu tedbirleri zamanında alamamayı sağlamıştır.
Şöyle bir şey, mesela insanların hisleri, heyecanları, tutkuları, ne bileyim kahramanlık arzuları, bu algoritmik düşünce silsilesini etkiliyor mu?
Yani kesinlikle etkiliyor.
Biraz da onlardan soyutlamak mı gerekiyor? Biraz daha serin kanlı düşünmek mi diyoruz ona?
Yani algoritmik düşündüğü zaman tabii ki biraz daha insan hani bilgi işlemsel, bilgisayar gibi düşünme ve hesaplamalı düşünme. Dediğiniz özellikle işte insanın hisleri, tutkusu, bunlar işin içine girdiği zaman orada tabii yine algoritma var. Çünkü hani o yapacağı işin sonunda ki hesabı işte diyelim ki kahraman olmak. Yani buna göre bir kurgu ortaya koyuyor ve en verimli, efektif müdahalenin o olduğunu düşünerek yapıyor. Yani burada da aslına bakarsanız yani beynimiz her yaptığımız işin algoritmasını otomatik olarak yapıyor aslında. Biz bunu makinalara adapte etmek için algoritmik düşünmeyi farkındalığını sağlamak istiyoruz. Yani öğrenci bunun farkına vardığı zaman, insan bunun farkına vardığı zaman, o zaman robotun hiçbir noktasını ya da işte geliştirdiği bir kontrol sisteminin hiçbir noktasında hata vermeden ilerlemesini sağlayabiliyor. Yani bu nedenle algoritmik düşünme önemli. İnsan hayatında tabii ki şimdi dediğiniz özellikler şu anda hani robotlara entegre edilmek üzere geliştiriliyor. Mesela işte robotun terlemesi, bu Amerikan menşeli bir firma var. Yaptığı son robotlarda mesela robotun egzersiz yaparken terlemesini sağlayan bir sistem geliştiriyor aslında.
Zorlanıyor, öyle
evet,
mi?
Evet, zorlanıyor. Ya da işte acı
zorlanınca duyma. Terliyor.
Evet. Acı duyma hisleri geliştirilmesi istenen bir sonuç. Aslında hani şöyle daha kuş bakışı bakabilirsek insan çok gelişmiş bir robot aslında.
Yani, öyle mi? Çünkü yani, o da tartışılıyor bildiğim kadarıyla. Yani insan yani
istediğimiz hani, gibi programlayabiliyoruz kendimizi. Yani bu böyle baktığımız zaman insan çok gelişmiş bir robot olduğunu düşünebiliriz.
O düşünceden yola çıkınca robotlar bir gün insan haline gelebilir gibi bir mantık da çıkıyor. Onu tartışıyor. Evet. Bildiğim kadarıyla çok yani o ruh vesaire gibi şeyler giriyor. oluyor. Ya evet, bazı hafıza vesaire noktasında çok insanı da bazen aşan becerileri var şeylerin. Neyse, onu ayrı konuşuruz inşallah. Ama burada şu aslında, sizin anlattıklarınızdan şimdi işin bilgisayarla ilgili boyutu devrede olduğu için, mesela yanlış bir şey yaptığınızda ilerlemiyor şey, değil mi?
Evet.
Program ilerlemiyor, kod ilerlemiyor. Yani bir yerde o terbiyeyi kazanırsak biz, düşünce terbiyesini, yani ilerlemediği şeyin de farkında oluruz mu? Öyle mi demek istiyorum?
Mesela hocam,
tam şu şeyi anlatın bana. Mesela kodlama yapılırken yani hep doğru adımı atmak lazım diye bir sanıyorum şey var, değil mi?
Tabii hocam, o seviyeye gelmek için ama programcılar çok uğraşıyorlar. Aslında kendi ortamında o programı yazarken hatayı yapıyor. Yapıyor, düzeltiyor. Yapıyor, düzeltiyor. Siz, son kullanıcının önüne geldiğinde bütün hatalardan aranmış oluyor.
Ama diyor ki size makine, sen burada hata yapıyorsun diyor.
Evet.
Değil mi? Yani
evet,
tamam, bir ilerlemek istiyorsun ama buradan ilerlenmez diyor.
Tabii.
Değil yani mi? Yani bu şeyi yeterince özümseyebilirsek biz.
Mesela hocam, evet, ev hanımısınız. Yani evet, ev hanımı bir anne, yeni bir anne. Evet. Çocuğu uyumuyor.
Bizim Erkam Radyo'yu ev hanımları çok dinliyor.
Çok
eminim ki bu değerlendirmeniz ilgi görecektir.
Yani hani sosyal hayata dokunan konuları basitleştirerek anlatma anlamında söylüyorum. Bir yeni bir bebeğiniz var, annesiniz ve çocuğunuz uyumuyor. Şimdi algoritmik düşünceyle ben bunu nasıl çözerim? Eğer algoritmik düşünebilen bir anne ise, o uyumama sebebinin kök nedenlerine ulaşmak.
Kızarsınız, bir tane vurursunuz, niye uyumuyorsun diye falan.
İşte o programın size hata, hani dediniz ya, düzeltmemesi durumu.
Evet.
Ama düzeltmesi durumunda şudur. Yani bir bebek var, uyumuyor. Şimdi algoritmik düşünce şunu sağlıyor hocam. Bunun kök nedenlerini indiriyor sizi. Konuyu analiz ediyorsunuz, adım adım düşünüyorsunuz. Acaba karnı mı aç? Acaba
altı mı kirli?
Ya da bir ateşi mi var hastamın? Ama bu düşünce pratiğine ulaşmak
lazım. Yattığı yer mi rahat değil?
Yattığı yer mi rahat değil? Yani ama bunu ulaşması için kişinin, ama eğer ulaşmadıysa o kişi, o anne kızıyor ve dediğiniz şekilde benim çocuğumda sıkıntı var. Belki de yok sıkıntı ama o pratiği kazanamadığı için duygusal tepkiler verebiliyor. Bunu 7'den 70'e her şeyi düşünebilirsiniz hocam. Bir marangozsunuz. Bir kütüphane yapacaksınız. Algoritmik düşünen bir marangoz bütün o süreci adım adım böler. Neyle karşılaşacağını görür ve ona göre aksiyon planı hazırlar hocam. Bu anlamda sadece bilişim sektörü için değildir algoritmik düşünce. Bütün hayata dokunan her alan için geçerli bir alan.
Şöyle sorayım yine Mahmut Sami Bey'e, eğitimin yani İçin bizim mi? Formal eğitimin, milli eğitim eğitiminin içinde olduğu için sanıyorum ki bu projeyle bütün Türkiye'deki bütün eğitim dönemindeki çocukları hedefliyorsunuz.
Hedef
onlara
o,
bu beceriyi o kazandırmaya çalışıyorsunuz. Mesela bu Türkiye'ye ne kazandıracak? Böyle bir eğitim hamlesi yaptığımızda, çocuklarımıza bunu kazandırdığımızda, hani Orhan Bey dedi ya, sanayide de 4.0 diye bir şey aranıyor, o kalite aranıyor vesaire.
Yani Türkiye'ye kazandıracağı uzun vadede özellik, öncelikle gençliğin özgüvenini yerine getirmek. Yani ben öyle ana temayı bu şekilde çizebiliriz. Nasıl mesela? Hani bunu geçmiş uygulamalarda, bu işte eğitim modeli, Harizmi eğitim modelindeki uygulamalarda çok net gördük. Mesela işte öğrenci daha önce günlük hayatta kullandığı tüm elektronik eşyaları normal bir şekilde, ezber bir şekilde kullanırken eğitim sonrasında artık işte bu ses açıp kapama düğmesinin arkasındaki elektronik devrenin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını bilebiliyor ve şu özgüven gelişiyor, diyor ki ben de bunu yapabilirim. Çünkü minimize halini yaptım. Demek ki bu şekilde oluyormuş. Mesela bir anımı anlatayım. Biz öğrencilerimizi Kodlama Robotik Festivali'ne götürdük. Orada işte geziden sonra
en eğlenceli tarafı.
Evet.
Robot mobot yapmaktır bu
ürün. Evet, evet, evet. Aynen. Gezi sonrası işte bir sosyal tesise yemek için durduk. Aracı park ettik, yemeğimizi yedik, sonra işte tekrar garaja doğru gidiyoruz. Otoparka doğru, özür diliyorum. Şimdi iki öğrencimiz yanıma geldi. Bu eğitim modelinin içindeki öğrencilerden iki öğrencimiz. Dedi, öğretmenim sizle bir şey gözlemlemek istiyoruz. Tabii ki dedim. Nedir? Bu otoparka girişte işte butona basıp kartı alıp işte bariyeri kaldıran sistemin incelemek istediler. Hı-hı. Burada da hani bunu ezbere bir şekilde incelemek istemiyor. Aslında şeyi soruyor. Hani onun detayını soruyor. Diyor ki
mantığı ne? Nasıl işliyor bu?
Ve şu şekilde soruyor. Hani bu nasıl değil? Öğretmenim diyor, butona bastık, tamam. Kartı aldık ve araba geçti. O bariyer bir sensöre bağlı olarak mı iniyor tekrar? Hı hı. Araba olmadığını orada algılıyor mu arabanın gittiğini? Yoksa belli bir süre sonra mı iniyor şeklinde? Hı. Yani düşünsel anlamda bir tersine mühendislik yapıyor öğrencimiz. Hı. Evet. Yani bu müthiş bir özgüven. Yani o çalışan mekanizmayı... Hı.
Soruyu sormak da önemli.
Kesinlikle. Yani işte o eğitimler sonrasında bunu sorabiliyor. Çünkü uğraştığınız şeyi düşünebilirsiniz. Yani bir şeyle uğraşırsanız o alanda bir şeyler geliştirmeyi düşünebilirsiniz. Ama hiç uğraşmıyorsanız hep hazır olanı kullanmaya yöneliktir. Yani bu özgüvenle her zaman şu işte klişeden çıkmış olacak. Yani adamlar yapıyor, Eloğlu yapıyor. Hmm. Klişesinden çıkmış olacak, ben de yapabilirim moduna girmiş olacak. Bize uzak hedef, yani uzun vadede en önemli katkısı budur.
Benim bu eğitim sadece hani bilişim derslerine giren çocuklara mı veriliyor? Yoksa bütün okullarda, bütün öğrencilerin bir biçimde dokunacağı bir eğitim mi olacak bu?
İleride o hedefleniyor tabii ki. Şu anda sadece pilot okullar ve pilot sınıflar var.
Pilot sınıflar.
Bu sınıflar isterse işte hani tek bir sınıf, diyelim ki 10H sınıfı direkt aldınız ya da karma öğrenci grubu oluşturdunuz.
Evet.
Mesela bu aşamada aslında bu bir Ar-Ge çalışması. İl Milli Eğitim bir Ar-Ge çalışması. Mesela şöyle okullar var. Çok işte tabi caizse hani haylaz, işte dersi dinlemeyen hiper öğrencilerin notları da düşük, notları da düşük öğrencileri alan okullar var. Sadece onlara projeye uyguluyor. Onun çıksı mesela çok önemli. Ve çok başarılı öğrencilere uygulayanlar var. İşte heterojen gruplar oluşturanlar var.
Şöyle nasıl sorayım size, o haylaz sınıflar mesela ilgi duyabilir böyle bir
kesinlikle
programa
bence
gibi.
Daha kıymetli bir çalışma. Yani hepsi kıymetli ama o öğrencilerle yapılan çalışmaların sonucu tabii ki Mayıs ayında
bir şey var mı önünüzde bir,
yani ara dönem belge değerlendirmeleri oluyor. Onlar da hani şu anda bir gayet dolu dizgin gittiklerini görebiliyoruz. Tabii ki bunun nicel nitel veriler önemli.
Evet.
Burada bizim işte rehberlik öğretmenlerinin analizleri çok önemli. Harezmi eğitim modelinde olmazsa olmaz bir branş rehberlik öğretmeni. Ve sadece gözlem yapıyor, sadece analiz yapıyor. Derse müdahil olmuyor. İsterse projelerde yer alabiliyor. Bu açıdan yani onların getirdiği raporlar çok önemli. İşte Mayıs ayında inşallah lansman olacak. Yani çıktılar değerlendirilecek. Hmm. Herkese açık bir şekilde. Hmm. Onun planlaması yapılıyor şu anda. Daha sonra da bu artılar, eksiler değerlendirilecek ve yazın tekrar 200 okul için kollar sıvanacak. O şekilde.
Şöyle bir soru da aklıma geliyor. Yani bu algoritmik düşünce dersleri, kodlama dünyada hani bizde mi moda, öyle sorayım. Yoksa dünyada da bu, yani hakikaten artık eğitim için hayati gibi bir şeyin var mı farklı
kesinlikle
ülkelerde?
Kesinlikle. Mesela Finlandiya eğitim sistemi meşhurdur. Evet. Yani o çok iyi işleyen eğitim sistemini bir kenara bırakıp tamamıyla STEM plus A art kısmına geçti. Yani bizdeki Harezmi'ye benzer bir eğitim sistemi. Dolayısıyla dünyada da popüler. Bizim ülkemizde popüler olmasının da hani çok ciddi avantajları var. Çünkü bilinirlik çok önemli. Yani bilinmesi, işte kodlama diyorsunuz, robotik diyorsunuz. Hani o kendinden çok uzak şeyler olarak görmüyor artık insanlar. Hani bugün işte toplumun alt kesimleri de üst kesimleri de hepsinin aslında kodlamanın çok önemli olduğunu, robotik eğitimlerin çok etkili ve olması gerektiğini artık tahayyül edebiliyor. Yani bir düşünce oluştu. Bu çok önemli. Çünkü bugün mesela kodlama eğitimlerinde çok kullanılan bir elektronik geliştirme kartı var. Dünya çapında da çok yaygın. Arduino diye elektronik geliştirme kartı var. Bu kartın gelişimi İtalya'daki bu işte inisiyatiflerin, yani toplum kültürü haline geldiğinde oluşan işte tanışma etkinlikleri var mesela. Sadece işte kodlama üzerine çalışan, uğraşan, hobi edinen insanlar bir hayırseverin finansmanıyla her ay işte belirli günde toplanıyorlar ve fikirlerini tartışıyorlar orada. O tarz bir etkileşimin sonucunda böyle bir elektronik geliştirme kartı ortaya çıkıyor. Bir üniversite öğrencisinin tez projesi olarak. Ve şu anda tüm dünyada ciddi anlamda rağbet görüyor. Yani ülke, yani birey, aile ve toplum kültürü olması çok önemli. Yani Orhan Hocam çalışsın, Sami Hoca çalışsın, işte buradan dinleyenler çalışsın, yetmiyor. Herkesin çalışması gerekiyor. Yani bu alanda bir farkındalık olması gerekiyor. En azından öğrencilerimizi bu eğitimlere yönlendirmemiz gerekiyor.
Çok teşekkür ederim. Böyle 5 dakika kadar bir zamanımız kaldı Orhan Bey. Şunu, deminki soruyu size de sorayım. Yani diyelim ki yaygınlaştı bizde bu algoritmik düşünce okullarımızda, eğitimimizde. Türkiye'yi hangi noktaya getirecek? Yani bu bizim hakikaten bir moda olmanın dışında bir şey mi? Bilinçli olarak seçtiğimiz, hani bazen de o söyleniyor. Bu dünya bize pazarlıyor bunu falan gibi. Yani neyi kazanacağız biz? Türkiye olarak nasıl bir sıçrama kazandıracak bize?
Hocam, iki açıdan cevap vermek istiyorum. Birincisi iktisadi açıdan, ekonomik açıdan. Bugün dünyada şu markalara baktığımızda bunu çok net görebiliriz. Facebook, Google, Apple, bunların hepsi bilişim firmalarıdır.
Evet.
Ve kendi ciroları bir ülke cirosu kadardır.
Evet.
Şimdi bu tür eğitimlerin yaygınlaşmasıyla bu tür ürünleri biz ülke olarak da çıkartabiliyor hale gelebiliriz. Bu birinci tarafı. İkinci tarafı da hocam,
ona benzer bazı haberler de çıkıyor
var,
değil
çıkıyor,
mi?
Çıkıyor tabii. Yani bunun tabana İçeride. Yayılması çok önemli hocam. Bir örnek vereyim. Ben Sakarya'da üniversite okurken halı sahada maç yapıyorken maç bitiminde gelip size şey teklif edebiliyorlar. Gel benim işte lisanslı futbolcum ol. Çünkü her mahallede bir kulüp var hocam.
Evet.
Spor kulübü var. Şimdi tabana yayıldığı zaman yetenekleri keşfedebiliyorsunuz. Hmm. Orada gelip arkadaşıma teklif ettiler. Şimdi eğer biz de bütün okullara bunu yayabilirsek, Steve Jobs'lar, Bill Gates'ler bizim toplumumuzdan çıkabilir. Biliyorsunuz kendisi Steve Jobs'ın Suriye kökenli bir ailenin oradaki çocuğu. Birincisi bu. İkincisi de hocam, bunu bütün topluma yaydığımızda maalesef plansız, programsız çok, mesela inşaat sektöründe siz de görüyorsunuzdur. Yani çok güzel bir tarihi eserin yanına çok biçimsiz veya da bir tekstil sektöründe veya bir sağlık sektöründe plansız, programsız işler görüyoruz. Bu eğitimler eğer tabana yayılırsa hocam, bu tür plansız işlerle karşılaşma olasılığımız da çok daha azalacaktır. Disiplinli, uzun zaman gerektiren çalışmaları kültür olarak biz kazanmış olacağız. Hmm. Bunu tekrar geri kazan. Bizim aslında tarihimizde...
Yani gecekondu zihniyeti olmayacak.
Olmayacak. Çünkü algoritmik düşünce bunu getiriyor bize. Hmm. Algoritma, yani dinleyicilerimize ben şunu söylemek isterim. Algoritmik düşünce batının bir bilimi değildir. Aslında algoritmik düşünce doğunun bir bilimidir.
Biz kökü bizde ama bir yerde kopmuşuz.
Kopmuşuz, geri alacağız.
Geri almayacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten benim için aydınlatıcı oldu bu program. Dilerim dinleyicilerimiz için de çok faydalı olmuştur. en azından bir farkındalık oluşur. Çocuklarımıza biraz daha böyle bakarız. Hı-hı. Babalar, anneler olarak ya da gençler olarak, aa burada önemli bir şey var diye. Hı-hı. Çok teşekkür ediyorum değerli dinleyiciler. Eğitim konuşmalarında Orhan Tanrıkulu, bir bilişim firmasının yöneticisi, bu algoritmik düşünce alanında, kodlama alanında eğitim veren ve Mahmut Sami Başarıcı, Rosvita Timur İmra teknik meslek lisesinde öğretim görevlisi, aynı zamanda bilişim öğretmeni, Harizmi Eğitim Programı'nın da koordinatörlüğünü yapıyor. Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
İyi ki geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
İyi günler.